Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir derslerimizde bugün yeni bir sureye başlayacağız. Tahrim suresine. Her zaman olduğu gibi önce tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapıyoruz. Sonra da Cenab-ı Hakk'ın mesajlarını anlamaya gayret ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Değerli dostlar, Tahrim Suresinin 1. ayetinden 7. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Efendim bu sure Medine'de nazil olmuştur. Hicretten sonra nazil olan surelerdendir. Toplam 12 ayetten oluşur. Tahrim, kelime anlamı itibariyle bir şeyi yasaklamak, haram kılmak demektir. Hazreti Peygamber'in kendisi için koyduğu geçici yasaklardan söz edilirken ilk ayette geçen bu tahrim fiili sebebiyle sureye bu ad verilmiştir. Suretü Tahrim denilmiştir. Musaf tertibine göre 66, nüzul sırasına göre ise 107. suredir. Bu girişten sonra inşallah Rabbimizin kelamını ayet ayet anlamaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, lime tuharrimu ma ahallallahu lek, tebteghi merzate ezvacik, vallahu gafururrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Kendine yasaklıyorsun. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet, bu sure Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitapla başlıyor. Kur'an-ı Azimüşşan bütün insanlığın terbiyesine yönelik mesajlar verir. Elbette bu insanlık ailesinin içerisinde peygamber de vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Habibi Huda, Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerek kullukta, gerek hakka iman ve teslimiyette, gerekse ahlak itibariyle en zirve, ufuk insan olmasına rağmen Habibi Hüdayı, yani Allah sevgilisi bu Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Yüce Rabbimiz zaman zaman, kimi zaman taltiflerle, lütuflarla, kimi zaman hafif hafif uyarılarla en güzele doğru yükseltmiştir, terbiye etmiştir. İşte bu surede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hitap var. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek neden kendine Allah'ın bazı helal kıldığı şeyleri yasaklıyorsun, adeta haram kılıyorsun diye Cenab-ı Hak onun bir davranışına adeta yön gösterir. Nasıl davranması gerektiğine dair. Yani böyle yapma der. Allah'ın senin için helal kıldığı bir şeyi kendine yasaklama. Çünkü sen sıradan bir insan değilsin. Senin her davranışın, her sözün, her halin bütün insanlığa örnek olarak bir kaynaklık teşkil edecek. Bu yönüyle daha dikkatli olmalısın anlamında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok merhametli, şefkatli bir uyarı söz konusu burada. Çünkü onun makamıyla hitap ediliyor kendisine. Ey Nebi-i Zişan, ey peygamber denilerek. Senin böyle yapman senin peygamberlik vazifenden almayacak ama bu peygamberlikle beraber sen çok daha dikkatli davranmalısın anlamında Habib-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir hitap görüyoruz burada. Bu ayetlerin iniş sebebi olarak birkaç hadise anlatılır. Birisi şudur. Hazreti Ayşe anlatır bu hadiseyi. İkindi namazı sonrası Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam eşlerinin evlerine uğrar. Bunu adet edinmiştir. Efendimiz bir süredir eşi Zeynep bin Cahş'ın odasında daha fazla kalmaya başlar bir dönem. Çünkü ona bir yerden bal ikramı gelmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bal şerbetini çok sevdiğinden oraya biraz daha sık uğrar olmuş. Hazreti Ayşe anlatıyor radıyallahu anh'a. Bu durumu çok kıskandım. Hanımlık damarım kabardı adeta. Anlaşıp Hafsa annemiz, o da Efendimizin muhtereme eşi Hazreti Ömer'in kızı. Onunla anlaşıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldiğinde ağzınızdan megafir kokusu geldiği ifade edelim. Onun mübarek femi saadetlerinden böyle megafir dedikleri biraz hoş olmayan bir otun kokusu. Ya Resulallah, megafir mi yediniz, hayrola diyelim diyorlar, anlaşıyorlar. Her birimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin titiz olduğunu ve kendisinden kötü bir koku yayıldığında bundan çok rahatsız olacağını biliyorduk. Bu yüzden Efendimizin Zeynep'in yanında çok kalmaması için bu hileye başvurduk. İki hanım anlaşmışlar. Efendimiz'e böyle diyecekler. Efendimiz de artık oraya gitmeyecek. Gerçekten de bu anlaşma tesirini gösteriyor. Hanımlarının ağzından megafir kokusu geliyor demeleri üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem megafir yemediğini söylüyor. Onlar da diyorlar ki muhtemelen sen orada bal yiyorsun. O bal da arı muhtemelen o ağaçlara konmuştur. Herhalde oradan koku sinmiş olabilir diyorlar. Bunun için bunun üzerine Efendimiz tamam diyor, bundan sonra bal yemeyeceğim diye kendisine böyle bir Allah'ın güzel rızkını, helal olan bir şeyi yasaklıyor. Ve o hanımına da diyor ki bunu kimseye söyleme ama diyor. Artık yemeyeceğim, bunu da kimseye söyleme, aramızda sır kalsın diye ifade ediyor. Fakat Hazreti Hafsa bu durumu Hazreti Ayşe annemize haber veriyor. Zaten ikisi daha önceden bu konu üzerinde anlaşmışlardı. Ve bunun üzerine bu ayetlerin nazil olduğu ifade edilir. Efendim Buhari, Müslim, Tirmizi gibi hadis kitaplarımızda hadise böyle anlatılır. Daha başka hadis kitaplarında daha farklı rivayetler vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine cariyelerinden biri olan Mariye, İbrahim isimli oğlunun annesi. Bazı rivayetlerde ise bu ayetlerin iniş sebebi olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mariye isimli cariyesiyle efendim daha özel bir ilişkisi nedeniyle diğer eşlerinin efendim bundan rahatsız olduğu, bunun üzerine Efendimizin de artık onunla bir daha bir araya gelmeyeceğine dair söz verdiği, kendisine o helal olan eşinin de adeta yasak kılınması gibi bir durum ortaya çıktığını söylerler. Bazı rivayetlerde bunu bu şekilde ifade ederler. Fakat burada anlaşılan tabii buna benzer ya da bu hadiseler sebebiyle bu ayet iner. Bu ayetin vurgulamak istediği bir husus var. Esas olan odur. Nebi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi kendine yasaklama. Böyle bir şey yapmak doğru olmaz. Çünkü haram kılma yetkisi, bir şeyi haram kılma yetkisi Allah Celle Celaluhu'na aittir. Evet, senin de Resul olarak, Nebi olarak bir takım esaslar, bir takım hükümler koyma hakkın elbette vardır. Ama helali haram kılma, Allah'ın helal kıldığını haram kılma gibi bir yetki bu ancak Allah'a aittir. Bunu sen yapmamalısın. Böyle bir şey yapmamalısın. Her ne kadar başkalarına yönelik onları bağlayıcı bir hüküm olmasa da senin kendi nefsinde kendin için yaptığın bir şey bile örnek alınır. Yarın başkaları da başka haramlar ortaya koyarlar. O zaman Allah'ın dini bozulur. Allah'ın koyduğu prensipler çiğnenmiş olur. Herkes kendi kafasına göre bir yol tutar anlamında aslında son derece hassas bir konunun altı çizilmiş oluyor bu ayet-i kerimelerde. Ve sonu da şöyle bitiyor. Vallahu gafurur rahim. Allah son derece bağışlayan ve merhamet edendir. Sanki Yüce Rabbimiz Habibi Edibine bir uyarı yaparken, bir konuda dikkat çekerken o kadar hassas, o kadar latif bir yol izliyor ki ama endişe etme. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Korkma, ödün patlamasın adeta. Bu yönüyle sadece bir hatırlatmada bulunmuş oluyorum. Dercesine bir nezaket, bir letafet, bir zarafet hissediliyor ibarede. İbarenin sonu çünkü cümlenin sonu Vallahu gafurur rahim diye bitiyor. Allah son derece bağışlayıcı, son derece merhamet edicidir. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Yani yeminlerinizi bozabilirsiniz ama eğer bozmak hayırlıysa bunun da nasıl olacağının yolunu da Allah size göstermiştir, açıklamıştır. Allah sizin yardımcınız, Mevlanızdır. O her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Alimlerimiz burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diyelim o bal şerbeti içmeme noktasında söz söylerken yemin mi etti acaba? Vallahi mi dedi? Andolsun bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim şeklinde bir yemin mi etti? Yoksa herhangi bir mübah bir şey, yani yenilip içilmesinde mahsur olmayan bir şey, insanın kendisine yasaklaması yemin gibi mi algılanır konusunda alimler iki ayrı görüş serdederler. Bazıları derler ki evet, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yemin ifadesiyle söylediği için Cenab-ı Hak ona bir yol gösteriyor. Zaten daha önce Maide suresinin 89. ayetinde yemin bozulmak gerekiyorsa, yani bozulması daha hayırlıysa onun nasıl yapılacağına dair bir çözüm yolu Cenab-ı Hak göstermişti. İşte bu buradaki ifade Maide suresinin 89. ayetindeki çözüm yoluna işaret ediyor. Ey Nebi Ekrem, her ne kadar sen o bal şerbeti içmeme ya da diğer bir helal konuyu kendine yasaklama hususunda yemin etmiş olabilirsin, bundan geri adım atman da meşrudur, bunu yapabilirsin. Fakat bunun yolu da işte şu yollardan birini yerine getirmek suretiyle olur. Kişinin ailesine yedirdiği yemeğin orta hallesinden 10 fakiri doyurmak veya onları giydirmek yahut bir köle azat etmek, bunlardan birini yapamazsa 3 gün peş peşe oruç tutmak olarak bir hükme bağlanmıştı. Maide suresi 89. ayette bunlardan birini yaparak tekrar o kendine yasakladığın hususu helal olarak kullanmaya devam edersin anlamında bir yol. Allah zaten size bunun yolunu gösterdi. Alimlerimizin bir kısmı, müfessirlerimizin bir kısmı Hazreti Peygamber kefaret ödemiştir der. Hasan-ı Basri gibi bazı alimler de hayır, zaten Cenab-ı Hak ayetin sonunda Gafur ve Rahim buyurarak, son derece bağışlayan ve merhamet sahibi olandır buyurarak Hazreti Peygamber'in kefaret ödemesine bile gerek kalmamıştır. Yani artık kendisi kendisine yasakladığı o konu helal olmuştur. Zaten helaldi. O yasağı, kendi kendine koyduğu yasağı Cenab-ı Hak kaldırmış oldu demişlerdir. Evet, Yüce Rabbimiz kullarına son derece merhametinin bir gereği olarak artık yemin ettim. Evet, keşke etmeseydim. Çünkü yapmayacağıma dair ya da yapacağıma dair yaptığım yemin benim zararıma olacak diyorsa bir insan, o zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu yemininizden dönebilirsiniz. Şu şartlardan birini yerine getirmek suretiyle diyerek 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya bir köle azat etmek, bunlara gücü yetmiyorsa kişinin 3 gün peş peşe oruç tutması şeklinde bir yol göstermiş oluyor. Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim olan Mevlamız işte kullarına böylesine şefkatli, böylesine ikram ve ihsanı bol olandır. 3. ayet: وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَد۪يثًا Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti, bir sır vermişti adeta. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَل۪يمُ الْخَب۪يرِ Peygamber bunu ona, sırrı açıklayan eşine haber verince o, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi buyurdu. Evet. Hazreti Peygamber hangi eşine bir sır vermişti ve verdiği sır neydi? Bazı müfessirlerimiz derler ki Cenab-ı Hak burada eşlerinin ismini vermiyor. Dolayısıyla o sırrın ne olduğunu da haber vermiyor. Anlaşılan karı koca arasında bir sır. Bizim de araştırmamız gerekmezler. Belki doğrusu da budur hakikaten. Ama birçok tefsirde bu sır veren, kendisine sır verilenin Hazreti Hafsa annemiz olduğu, onun da araları demek ki çok iyi, Hazreti Ayşe'ye bu sırrı açtığı ifade edilir. Verilen sır ne? O konuyla ilgili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin artık bak kimseye söyleme ama bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim. Ya da bir daha o cariyemiz olan Mariye ile beraber olmayacağım anlamındaki söz. Demek ki iki hanım da kendi aralarında bu sırrı paylaşıyorlar. Ama Hazreti Peygamber bu aramızda demişti ona. O paylaşmaması gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu o sır paylaştığı gizlice kendi aralarında anlaştığı eşine bir kısmını çıtlatıyor. Diyor ki sen bunu söylemişsin. Bu sırrı açığa çıkarmışsın. Şöyle şöyle diye bir kısmını söylüyor, bir kısmını da söylemiyor. Yani onu daha çok mahcup etmemek için adeta. O hanım annemiz de bunu sana kim haber verdi diyor. Elbette o bir peygamberdi. Evet aynı zamanda tabii bir beşerdi. Annemiz bir ara demek ki boş bulundu. Öyle söyleyeyim. Elbette Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Allah haber verirdi. Fakat o belki de şöyle bir endişeye düştü. Galiba benim söylediğim gitti bunu peygambere haber verdi diye. Ona kızacaktı belki. Sana bir söz söyledik aramızda kalsın diye. Sen de gittin bir onu peygambere haber verdin diye haşlayacaktı belki. Onun için sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu bana Allah haber verdi. Böyle söyle diyor zaten Cenab-ı Hak. Böyle haber veriyor. Hadisenin böyle gerçekleştiğini bize bildiriyor. Efendim birden fazla evliliğe izin veriliyor. Bu ferdi ya da içtimai ihtiyaçtan dolayı, toplumsal ihtiyaçtan dolayı açılan bir cevaz kapısı, caizlik kapısı. Ancak eğer adaleti gözetemeyecekseniz bir taneyle yetinmeniz daha evladır diye de bir yönlendirme de yapar. Bu çok evliliğin önünde bir büyük engel ve yasak gibi değildir. Sadece Cenab-ı Hakk'ın adaleti gözetmekten korkarsanız, endişeniz olursa bir tanesiyle yetinin buyurur. Evet bir insanın birden fazla eşi olunca da elbette o eşlerin de kendi aralarında bu tarz bir takım hadiseler yaşanır. Bir erkek içinde, evin beyi içinde, bir eş içinde birden fazla eşi huzurlu bir şekilde aralarını en güzel şekilde bularak hayatını sürdürmesi çok kolay bir başarı olmasa gerektir. Ama Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yani konuyla ilgili onun en hayırlı bir eş her hanımına yeterince ilgi gösterdiğini ve adaleti ince bir şekilde gözettiğini elbette rivayetlerden anlıyoruz ve biliyoruz. Ama netice itibariyle o hanımefendiler de bir beşerdir, annelerimizdir. Onların da kendi aralarında bir takım böyle anlaşmaları olabiliyor. Hazreti Peygamber bunlardan bir kısmından belki üzülüyor elbette. Zaman zaman hatta bazen bu üzüntüsü onlardan kendisini ayırarak bir ay süreyle ila dediğimiz, ila hasis dediğimiz bir geri çekilme diyelim. Kendisiyle baş başa kalma sonucunu da doğurmuştur. İşte Kur'an böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her safhasını ince ince adeta ümmete de açar. Çünkü o her haliyle Allah'ın örnek bir kulu olarak önümüze takdim edilmiştir. Üsve-i hasene uyulması gereken bir örnektir. Onun hayatının gizli saklı yönleri çok fazla yoktur. Bu yönüyle Yüce Rabbimiz bütün insanlığa, hususiyle müminlere Resulünü bütün yönleriyle takdim eder. Eşleriyle kendi aralarındaki, bakınız, ilişkilere, aralarındaki sırlara varıncaya kadar bir şekilde Kur'an'da bunlar bize aktarılır. Yüce Rabbimiz o iki eşe hitaben, yani o sır hadisesine karışan iki eşe hitaben buyurur ki اِنْ تَتُوبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا. Ey peygamberin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tevbe ederseniz ne iyi. Yani bu yanlış bir yola düştünüz, yanlış bir iş yaptınız. Tevbe ederseniz, bu yanlıştan dönerseniz, Allah'tan af isterseniz bu güzel bir şey. Çünkü kalpleriniz kaydı. Fakat sagat kulubukuma. Yani içinizde bir, aslında bir kalpte bir istikamet kaybı oldu. Ve in tazahara aleyhi fe inna Allah huve mevlahu ve Cibrilu ve salihul mu'minin vel melaiketu ba'de zalike zahir. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de onun yardımcısıdır. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Bakın, siz peygambere asla galip gelemezsiniz. Yani kendi aranızda anlaşarak, eğer ona üstün gelmeye çalışmak gibi bir yola girerseniz, bu çok yanlış bir yola girmiş olursunuz, pişman olursunuz ve zaten sonunda mağlup olursunuz. Zira Allah peygamberinin yardımcısıdır. Onun Cebrail gibi bir, adeta bütün ilahi bilgileri kendisine taşıyan bir arkadaşı vardır meleklerden. Salih müminler de, münafık olmayan, samimi müminler de hep ona arka çıkarlar. Bundan başka daha görmediğiniz nice nurani melekler onun destekçisidir. Siz onu yalnız zannetmeyin. Siz bütün hanımlar bir araya gelseniz, ona üstün gelmek adına bir takım tuzaklar kursanız bunu beceremezsiniz. Anlamında Yüce Rabbimiz o iki hanım annemize adeta bir ayağınızı denk alın ikazı yapar. Ve devam ediyor ayet. Asa rabbuhu in dallaka künne en yubdilehu ezvacen hayran min künne müslimatin müminatin kanitatin taibatin abidatin saihatin seyyibatin ve ebkara. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı Müslüman, mümin, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Evet, yani peygamber hanımı olmanın kıymetini bilin. Ona karşı saygıda kusur etmeyin. Olur onlar. Hakikaten bir hanım için, bir eş için müthiş bir tehdittir bu. Resulullah'a eş olmak her hanıma nasip olan bir şey değildir. Ve Cenab-ı Hakk'ın da demek ki gazabını çekebilecek derecede neredeyse bir haleti ruhi içine düşmüşler. Ama Rahman ve Rahim olan Mevlamız da hem Habibinin eşleri olmaları, hem müminlerin anneleri olmaları, hem de zaten Yüce Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatı sebebiyle onlara bir üst düzey hatırlatmada bulunuyor. Ve aslında burada bir takım vasıflar sayılıyor ki bunlar belki hayırlı hanımların vasıflarıdır desek, Kur'an'a göre Allah katında salihah hanımların vasıfları nelerdir diye bir cevap arasak, bu ayet bize bir cevaplar veriyor. Bir kere Müslümat olacak. Müslümat, Müslim. Yani Allah'a tam teslim olmuş. Samimi. Bütün özbenliğiyle kendini ona vermiş. İşte Salihah Hanım'ın vasıfları bunlar. Müminat, derin bir imana sahip, gönlü imanla dopdolu, Allah korkusu var yüreğinde. Başka ganitat, sebatla itaat eden, yani böyle isyana düşmeyen, yanlışa düşmeyen, itaatkarlığı öne alan, taibat ve yanlış bir şekilde kendisinden sudur ettiğinde, ortaya çıktığında hemen tevbekar olan, tevbekar olan, abidat ve kulluğunu önemseyen, kul olma şuuru yüksek, saihat, saihat, oruç tutan diye tercüme ediliyor ve tefsir ediliyor. Ve bir anlamda işte Rabbine kulluğu namazla, niyazla, ibadet ve itaatle öne almış. Hakka tam teslim olmuş. Ondan gelen gerek emirlere, gerek her türlü hadiseye karşı teslimiyet sahibi. Rabbine güvenen. Demek ki Sariye Hanım'ın temel vasıfları bunlar ki Cenab-ı Hak sizden daha hayırlı böylelerini diyor Allah. Onu sizin yerinize zevci olarak ona verir. Buradan birçok belki mümine hanımefendinin kendisine Rabbimizin bu hatırlatmalarından çıkaracağı dersler ve ibretler vardır desek Allahu Alem bir çerçeve sunmuş oluruz. Saliha Hanım çerçevesi. Seyyibatin ve ebkara, bu hanımlar daha önce efendim evlenip boşanmış dul hanımlar da olabilir, hiç evlenmemiş bekar hanımlar da olabilir diyor Cenab-ı Hak. Evet, hayırlı olmak sadece efendim bekarlık ve ikinci evlilik yapma ile bağlantılı bir şey değil. Esas sayılan bu vasıflarla alakalı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikaten bu anlamda demek ki Cenab-ı Hak aile hayatına da nasıl yaklaşacağına dair bir çerçeve sunmuş oluyor Yüce Rabbimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Yani onların hoşnutluğunu her şeyin önüne alarak adeta kendine helali bile haram kılacak tarzda bir mecburiyetin yoktur. Ey Nebi-i Ekrem denilmiş oluyor. Hani birinci ayette zevcelerinin rızasını, hoşnutluğunu gözeterek böyle Allah'ın sana helal kıldığını kendine yasaklıyorsun, böyle yapma diyor Cenab-ı Hak. Çünkü sen Allah'ın sana koyduğu sınır ve çerçeveleri en güzel şekilde koru, gözet. Hanımlar buna uyarsa ne âlâ. Uymazlarsa kendileri bilir. Allah onların yerine daha hayırlılarını sana eş olarak verir. Bu sebeple sen Allah'ın rızasını ve onun koyduğu kanunları, esasları, hükümleri her şeyin önüne almalısın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tatlı bir efendim dikkat çekmiş oluyor. Burada siz ikiniz hitabının daha çok Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa annemize yönelik olduğu açıklanır. Tefsirlerimizde, hadis kitaplarımızda konuyla ilgili bu iki annemiz üzerinde daha çok yoğunlaşır. 6. ayet: Ya eyyühellezine amenu, ku enfusekum ve ehlikum nara, ve kuduhennâsu vel hicâra, aleyhâ melâiketun gilâzun şidâdun, la ya'sûnallâhe mâ emerahum ve yef'alûne mâ yu'merûn. Ey iman edenler, hem kendinizi hem de ailenizi, evlâdu iyalinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan o müthiş cehennem ateşinden koruyun. Onun başında Allah'ın emirlerine asla karşı gelmeyen ve kendilerine verilen her emri eksiksiz yerine getiren son derece acımasız, güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır. Burada peygamber ailesiyle ilgili hususi hatırlatmalar yapıldıktan sonra bütün müminlere yönelik, ey müminler, hepiniz hem kendi canınızı hem de ehl-i iyalinizin, eşinizin, çoluk çocuğunuzun canını cehennem ateşinden koruyun. Yani sadece kendinizi korumakla vazifenizi yapmış olmazsınız. Adeta hakimiyetiniz altında olan, sorumluluğunuz altında olan kişilerin de cehenneme düşmemeleri adına sorumluluğu sizin üzerinizde. Onlar hakkında yapacaklarınız var. Onları ihmal etmeyin. Onlara imanı telkin edin. Namaz kılmalarını söyleyin. İlahi hudutları, haram ve helali gözetmelerini hatırlatın. Onları koruma adına üzerlerine titreyin. Çünkü o cehennem ateşi çok şiddetlidir ve onun öyle vazifeleri vardır ki üzerinde son derece şiddetlidirler. Allah'ın emirlerine asla asi olmazlar. Kendilerine ne emrolunduysa onu dört dörtlük en güzel bir şekilde yerine getirirler. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet reisi bir çobandır ve raiyesinden, halkından sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve o da onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinde çobandır, o da oradakilerden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malından ve sürüsünden sorumludur buyurur. Bana ne? O ayrı, ben ayrı deme şansına sahip değil bir aile reisi. Hatırlatacak, öğüt verecek, yol gösterecek, öğretecek. Zaman zaman cemal tarafını gösterecek. Kimi zaman da celal tarafını gösterecek. Tabii her birinin hududu var. Yapılabilecek sınırları var. Şımartmamak da önemlidir. Korkutup bezdirmemek de önemlidir. Dengeyi tutturmak elbette kolay değildir. Ama elinden gelen gayreti bu uğurda göstermek durumundadır aile reisi. 7. ayet. Ya eyyühellezine keferu. La ta'tezirul yevm. İnnemâ tuczevne mâ küntüm ta'melûn. Ey inkar edenler! Bugün boşuna mazeret ileri sürmeye kalkmayın. Çünkü siz dünyada ne yaptıysanız ancak onun cezasını çekeceksiniz. Yani yarın kıyamet günü Allah'a karşı mazeretleri ileri sürecek halimiz yok. Şöyle diyelim, mazeretleriniz geçerliyse zaten problem yok. Ama mazeret üretemezsiniz, öyle söyleyelim. Bir mazereti olmak var, bir de mazeret üretmek var. Yani kıyamet gününde mazereti olanlar zaten mazur olacaklar. Yani makul karşılanacak onların durumları. Diyelim ayet-i kerimede Rabbimiz mesela bazen buyurur, işte amaya bir zorluk yok der cihat konusunda. İşte topal yürüyemeyene bir zorluk yoktur der. Çok ağır hasta olana zorluk yoktur der. Tamam, bunların mazeretleri geçerli. Fakat hiçbir mazereti olmadığı halde dünyada belki mazeret üretirsiniz, birilerini kandırırsınız. Fakat ahiret günü böyle üretilmiş mazeretlerle kendinizi kurtarma şansınız yoktur. İşte ayet buna işaret eder. Ey inkarcılar! Artık bugün mazeret üretmeyi bırakın. Bugün hepiniz ancak yapıp ettiğiniz neyse onunla karşılık bulacaksınız. Bu sebeple dünyadayken kendinize çeki düzen veriniz. İmana ve salih amellere yönelin. Ölüm gelmeden başınızın çaresine bakın. Kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Zira ateşten korunacak kadar size bir akıl verilmiştir. Size peygamberler gönderilmiştir. Hakikatler hatırlatılmıştır. O zaman aklınızı kullanın. Peygamberlerin getirdiği hakikatlere kulak kabartın, gönül verin, hayatınızı bu esaslar çerçevesinde düzenleyin ki yarın mahcup olmayasınız, azaba düçar olmayasınız. Yüce Rabbimiz her birimize dünyadayken uyanıklık nasip eylesin. İlahi mesajları doğru kavramayı, onları hayat haline getirmeyi, Kur'an'ın rehberliğini, ayetlerin rehberliğini daimi bir surette benimsemeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.